بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor, sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum efendim. Cenab-ı Allah birlik beraberliğimizi, sohbetimizi, programımızı hayırlara vesile eylesin diye dua ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, malumunuz üç kitap diye bir seriye başlamıştık. Kur'an-ı Kerim ve kainatla ilgili nakillerde bulunmuştum. Sıra Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve insan kitabından nakillere geldi. Ancak ben bu araya bir haftalığına, bir cumalığına asıl düşüncemizin, teorimizin, ileriye sürdüğümüz ve inandığımız fikrimizin tabiri caizse anatomisini yapmak, masaya yatırmak, niçin böyle bir yola girdik, niye böyle bir iddiada bulunuyoruz, sebebi ne, gayesi ne, hedefi ne sorularına cevap arz etmeye çalışacağım. Belki bugünkü sohbetimiz diğerleri kadar akıcı, çekici olmayabilir. Sizi biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum. Emma ba'd, bundan sonra derim ki, biz niçin Allah'ın üç kitabı var, bugün İslam'ı anlatma konusunda ve konumunda olanlar bu üç kitabı birleştirerek insanlara aktarmaları gerekir, o zaman dünyanın inanç haritası değişecektir iddiasında niçin bulunduk? Çünkü bir tarafta din adına bilimi inkar etmeyi bir marifet zanneden insanların olduğunu gördük. Hava tahmin raporu ne demek? Allah'ın işine mi karışıyorsunuz? Doktora, ilaca ne gerek var? Allah şifayı verecek Allah'tır gibi davranışların sanki güçlü, daha müttaki bir Müslüman olma anlamına geldiği bir kesimin olduğunu üzülerek görüyorum. Diğer taraftan da bilim adına dini inkar eden veya inançlarla ilgili şüpheleri ortaya atan insanların olduğunu gördük. Önceden insanlar anlayamadıkları, izah edemedikleri konuyu dine, imana, Allah'a havale ediyorlardı. Bilim geliştikçe dine, Allah'a yer kalmadı. Çünkü her şey izah ediliyor. Artık 1400 sene evvelki inen kitapla, bir parantez açalım, meşhur birisinin söylediğini duydunuz, gökten indiği zannedilen kitapla hükmedilmez. Peygamber Suudi Arabistan'a ait, çok zeki bir insandı ama peygamberliğini kabul etmiyoruz, bu asra ne karışacak, söyledikleri kendi zamanında geçerli diye. Bazen tamamen din karşı, bazen de din adına tarihselcilikle ortaya çıkan ilahiyatçıların sanki dini bilimin sınırlarına uymayacak, uymaz, iman olan yerde bilim olmaz, bilim olan yerde iman olmaz sözüyle dini devre dışı bırakma gayretlerinin olduğunu gördük. Gördük, siz de görüyorsunuz. Oysa ki bizim iddiamız şu, Kur'an-ı Kerim'i gönderen kimse, kainatı yaratan da odur. Kainatı yaratan kim ise, insanı yaratan da odur. Madem kaynak bir ise bunlar arasında din, kainat, insan, fizik, kimya, astronomi arasında niye çelişki olsun? Çelişki olmasına imkan ihtimal yok. Demin arz ettiğim gibi çünkü kaynak bir. Burada çelişkinin var olması insanların bir zehabından, bir peşin fikrinden veya kendilerine bir yer bulmaya çalışmalarından, daha müttaki Müslüman olayım diye bilimi reddetmek, daha çağdaş olayım diye dini reddetmek, asrın iki hastalığından biri gibi geldi bana. Biz Allah'ın kitabının üç olduğunu ortaya koyup iddia ediyor isek, fizikçi de Allah'ın kitabını okuyor diyoruz. Kimyacı da Allah'ın kitabıyla meşgul diyoruz. Doktor da, astronomi hocası da Allah'ın kitabıyla meşgul. Çünkü kainatı inceliyor, insanı inceliyor, varlığı inceliyor. Ne diyor? Birisi Kur'an-ı Kerim inceliyor, birisi kainatı. İkisi de Allah'ın kitabını inceliyor. Birisi insan vücudu hakkında bilim yapıyor, ilim yapıyor, gayret sarf ediyorsa Allah'ın bir kitabının üzerinde çalışıyor demektir. Öyleyse A. bunlar arasında çelişki mümkün değil. B. insanlar bu çelişkileri var farz ederek bir kısım yanlışların içine gidiyorlar. C. İmanlı bilim adamları arttıkça, bilim dünyasına müsbet bakan dindarların sayısı arttıkça bu açı kapanacak ve bu üç kitabın birbirleriyle tamamen örtüştüğünü görecek insanlar ve iddiamız ortaya çıkacak inşallah. Dünyanın inanç haritası değişecek. Zihinlerde şimşekler çakacak ve Allah Allah denilecek. Bir çiçeğin fiziki incelemesi ayrıdır, bana yardımcı olun. Kimyevi incelenmesi ayrıdır. Başka açılardan incelenmesi, yaratılış yapısı açısından incelenmesi ayrıdır. Bir de Allah'ın yarattığı bir kitabı inceliyorum diye, tabir caizse abdestini alarak o çiçeği incelemenin neticesi başkadır. Bize her ilmin, her bilimin abdest almış uzmanları lazım. Abdest almaktan maksadım ne? Ya okuduklarını, öğrendiklerini, bildiklerini Allah ve peygamberden gelen vahyin ışığında mütalaa etmeye hazır, onlara zıtlık diye bir şeyden zevk almayıp, hatta onlara katkıda bulunmaktan zevk alan insanlara, uzmanlara ihtiyacımız var. Yani karşı karşıya, zıtlaşarak, cedelleşerek değil, omuz omuza, yan yana, beraberce, kalp kalbe vererek, gönül gönüle vererek çalışan, çalışacak insanlara ihtiyacımız var. Bunlar olduğu zaman, işte o zaman dünyanın inanç haritası değişecektir. Bu iddiamız ortaya atıldığında, ki ikinci şıkkımız şu, ayet ve hadisleri bugünkü ilmi bilimsel gerçeklerle birleştirerek anlatırsak diyoruz. A. anlaşılması kolay olur. B. akılda kalması kolay olur. Suyun büyük bir nimet oluşunu söylemek güzel bir vaazdır, dikkat çekmektir. Ama aynı zamanda su dediğimiz nimetin hidrojen ve oksijen isimli iki gazdan meydana geldiğini, iki atom hidrojenden bir atom oksijenden birleşerek su molekülünün olduğunu, halbuki hidrojenin yanıcı, oksijenin de yakıcı gaz olduğunu, aslında bu ikisi birleşince patlaması gerektiği halde Cenab-ı Allah'ın birinden iki atom, birinden bir atom iştirakiyle suyu yaratmasının büyük bir mucize olduğunu da beraberinde söylersek, su Allah'ın nimetidir, Allah'ın nimetine karşı şükredelim sözlerimiz daha da makes bulacak, dinleyenin daha da kafasına yatacaktır. Lekad halaknal insane fi ahseni takvim ayetini okuyoruz. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Tamam da nasıl şekilde yaratmış Allah-u Teala? Bunlardan biraz bilgi nakletsek. Mesela daha önce de söyledim, tekrarı sizin affınıza sığınarak yapıyorum. Ortalama bir insan vücudunda 100.000 ila 120.000 kilometre damar olduğunu, bu damarlardan en kalınının 3-4 santim genişliğinde olup en ince kılcal damarın bir saç kılının 1/200 kadar ince olduğunu söylersek, bir insan böbreğinde 1 milyon tüp olduğunu, bu tüpçükler ucuca ilave edilse 20 kilometre uzayacağını söylersek ve kalbin çalışmasından bir kısım rakamlar verirsek, karaciğerin görev ifa ederken neler başardığını biraz büyüteç altına alarak iletirsek, sadece Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır, İnsan ahsen takvim üzere yaratılmıştır, eşref-i mahlukattır, bütün yaratılmışların en şereflisidir demekle yetinmemiş olacağız. İnsanın yaratılışındaki mucizeleri ortaya koyacağız. İsmail Hakkı Aydın Hoca diyor ki, beynin bir kum tanesi kadar olan büyüklüğündeki bir yerinde 4 kilometre otoban var diyor. Bütün beyni düşünürseniz matematik kafi gelmez ne kadar otoban olduğunu. Ne demek otoban? İletişim merkezleri. Bir de bu iletişim konusunda İsmail Hakkı Hoca demiyor mu ki, beyindeki iletişimin suratını size söyleyeyim mi diyor. Nöronlar arasındaki iletişim bir saniyede 2.8 milyon kilometredir diyor. Bak, ışık 300 bin kilometre mesafe alıyor bir saniyede. 300 bin büyük rakam geliyor bize. Beyindeki iletişim hızı saniyede 2.8 milyon kilometre bir saniyede. Bu beyin böyle çalışıyor da bizler farkına vararak varmayarak bazen refleks hareketlerle hayatımızı sürdürüyoruz. İşte bunları söyleyince لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ayetini daha iyi anlatmış oluyoruz. Akciğerde 500 bin nefes odası olduğunu, eğer akciğer bu nefes odaları sayısınca bir satıha, bir zemine yayılacak olsaydı 200 metrekare alanı kaplayacağını. Halbuki 200 metrekare değil, 20 metrekare. 20 metrekare değil, 2 metrekare genişliğinde akciğerimiz olsaydı dünyamız, yaşantımız, her şeyimiz alt üst olur muydu, olmaz mıydı? Ya ne olmuş? Cenab-ı Allah yan yana dizilseydi 200 metrekare yeri kaplayacak akciğeri dürmüş, bükmüş, yan yana üst üste istif etmiş, göğüs boşluğumuz denen yere 40 santimetre kare midir, 50 santimetre kare midir bilemiyorum, oraya yerleştirmiş. Hatta bu organ çok yumuşak, bir yere dokunduğu zaman zarar görür diye önüne de koruma polisleri gibi kaburgaları koymuş. İşte ahsen-i takvim üzere yaratıldı insan derken, bunları da beraberinde nakledersek dinleyenin hem kafasına daha iyi yatacak, hem de aklında daha iyi kalacak, beyninde şimşekler çakacak, bu müthiş mucizeyi yaratan Allah'a secde etmeye karar verecek, hiç olmazsa inkar etmekten kaçınacak, korkacak, çekinecek, Allah'a ve Resulüne iman etmekle şeref bulacak. Efendim, bu yaptığımız iş, sorular geliyor, o sorulara cevap vermem gerekiyor. Ayet ve hadisleri ilmin onayına sunup, ilim bilim kabul etmemesi halinde ayet ve hadislerden şüphelenmeye götürmez mi bizi? Efendim, Miraç'ta peygamber göğe çıktı. Ya mümkün değil, ne diyorsunuz siz, saçmalamayın derlerse insanlar Miraç'tan şüphelenmez mi? Hazreti Musa'nın denizi yarmasından bahsedince, ya saçmalamayın, deniz yarılır mı, bak bilim bunu kabul etmiyor derlerse, biz ayetten ve o Hazreti Musa mucizesinden mi şüpheleneceğiz? Ya da karşımızdaki insanların şüphelenmesine sebep olmuş olmaz mıyız? Ayet ve hadisleri bilimin onayına mı sunuyoruz? Bilim onaylamazsa ne olacak? Soruları geliyor. Gayet kolay cevabı. Bilimin yardımıyla, dikkat lütfediniz, bilimin onayına sunmuyoruz. Bilimin yardımıyla ayet ve hadisleri daha anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. Diyelim ki bilim onaylamadı, onaylamayabilir. O zaman iki şıkkımız var. Ya biz ayet ve hadisleri gereği gibi anlayamıyoruz, ya da bilim henüz bu ayetleri ve bu hadisleri anlama seviyesine gelmedi. Tekrar inanmaya devam edeceğiz, imanımıza döneceğiz. Belki 50 sene sonra, belki 100 sene sonra bu ayet ve hadisleri ilim tasdik edecek, bilim tasdik edecek. Çünkü o zaman o noktaya gelmiş olacak. Malumunuz, o konuyla da ilgili bir soru var, yeri gelince cevap vereceğim. Bilim devamlı değişiyor. Önceden atom parçalanamaz diyordu, şimdi parçalanır diyor. Daha önce insanların uzaya yolculuğu söz konusu bile değildi. 300 sene evveli düşünün, 400 sene evveli düşünün. Böyle bir saçmalık mı olurdu? Şimdi uzaya dolmuş gönderiliyor. Seferler yapılıyor. Mekikler gönderiliyor. Bakın 500 sene evvel kabul etmediğini bu sene kabul ediyor, bugün kabul ediyor. Demek ki o ayetin Miraç mucizesinin anlaşılma olayı şimdi bu vakte nasip olmuş. Efendimizin Mekke'den Kudüs'e gelmesi maddenin nakli dedik. Formülü bulundu E eşittir MC kare diye. Ancak daha gerçekleşmedi. Bir gün gerçekleşecek, madde nakledilebilecek, ışınlanabilecek. Tekrar madde dediğimiz şey zaten ışının yoğunlaşmasıdır. Yoğunlaşan ışının tekrar ışın haline getirip bir yere nakledip orada tekrar yoğunlaştırmaya maddenin nakli diyoruz. Bunlar mucizelerde var. Bilim bir kısmını kabul etmiş, bir kısmını kabule henüz ulaşamamış. Bu kadar basit diyecek. Biz ayet ve hadise olan inancımızı tekrarlayacağız. Bir başka soru şu, biraz evvel işaret etmiştim. Bilim dünkü söylediğinden bugün vazgeçiyor. Bugün başka bir şey söylüyor. Yarın da başka bir şey söyleyecek. Biz bilimin bugünkü ulaştığı noktaya göre ayet ve hadisleri izah etmeye kalkarsak, yarın da bilim bu sözünden vazgeçerse, bizim izahımız suya düşmüş olmaz mı? Tenakuza düşmüş olmaz mıyız? Burada insanlar, ha görüyor musunuz? Daha önce siz bu ayeti şöyle izah ediyordunuz. Şimdi bilim o teoriden vazgeçti. Başka bir şey söylüyor. Diyecek olsa ne diyeceğiz? Kardeşim, biz ayet ve hadislerin metinlerini değiştirmiyoruz. Metinlerini bugünkü bilime uydurmak üzere değiştirmeye kalkmıyoruz. Kimsenin buna gücü de yetmez. Bu bir itikatsızlık olur. Bu bir infilak olur. DNA'yı bozmak olur. Biz sadece yorumumuzu bilimin bugünkü gelişmesine göre yapıyoruz. İleride bilim sözünden vazgeçer, döner başka bir şey söylerse biz de döneriz. Çünkü yorumu değiştiriyoruz. Ve cealne semâe sakfen mahfûza ayeti kerimesini. Biz semayı korunmuş bir çatı kıldık. Ozon tabakasına işaret ediyor diye yorumluyoruz. Orada bir tabaka var. Güneşten gelen zararlı ışınları tutuyor, faydalı ışınlara yol veriyor. Biz burada böylece yaşıyoruz diye yorumluyoruz. Yarın bilim dedi ki yok efendim, biz eskiden ozon tabakası var zannediyorduk. Böyle bir şey yokmuş. Yoksa yok, başka bir manaya gelir. O ayet yine duruyor. O ayetin izahı bir gün mutlaka yapılacak. Bilim vazgeçti diye biz ayet ve hadisleri değiştirmeye kalkmadığımız için çelişkiye, tenakuza düşmek durumunda kalmayacağız. Biz de yanlış yorum yapmışız, biz de değiştiriyoruz diyeceğiz. Hatta bir ayet-i kerimede müthiş iki cümle var. Ve in uttum udna. Siz döndüyseniz biz de döneriz. Efendim, burada şu sözün de din açısından çok yanlış olduğunu bir kere daha vurgulamam lazım. Bilim adına konuşanlar diyor ki bilimin olduğu yerde iman olmaz, imanın olduğu yerde bilim olmaz. Bu bir saçmalık. Burada asıl söylenmek istenen Arapça tabiriyle tahtında müstetirdir. Onu tahtındaki müstetiri, yani altında gizli olan manayı kavrayamayanlar, İmanın olduğu yerde bilim olmaz. Öyleyse iman, bilim yapabilmek için imandan vazgeçmek lazım diyorlar. Bilimin olduğu yerde iman olmaz. Öyleyse bilimle uğraşıyorsak, laboratuvara giriyorsak ayeti hadisi dışarı bırakmamız lazım deniliyor, zannediliyor. Hayır, öyle değil. Yani insanlar açısından var olan bir şey yok edilemediği gibi yok olan bir şey de var edilemez. İnsanlar açısından doğru. Allah açısından bu böyle değil. Allah varı yok eder, yoğu var eder. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma dese mahvolur ol dem hemen. Efendim bu Süleyman Çelebi'nin sözü. Hayır, o Süleyman Çelebi bunu ayetlerden, hadislerden aldı. Allahu Teala ol deyince yarattı veya 6000 senede yarattı, 600 senede yarattı, 6 safhada yarattı ama yoktan yarattı. Olma dese yok olur her dem, ol dem hemen. derhal yok olur. Biz buna inanıyoruz. Bak bu bilimle çelişiyor gibi görünüyor diye efendim daha sonra da bilim bunu söyledi. Var olan bir şey yok olmaz, yok olan bir şey var olmaz. Öyleyse Allah da yoku var edemez, varı yok edemez diyor muyuz? Der miyiz? Böyle dersek din, iman kalır mı insanda? Hayır diyeceğiz ki o insanlar açısından öyle. Şimdi bilim bu ayetten, şu izahından, bugünkü iddiasından şöyle vazgeçti. Biz de vazgeçeriz. Burada bir çelişki olmaz. Sadece biz bilimden istifade ederek ayet ve hadisleri izaha çalışıyoruz. Ayet ve hadisleri bilime göre değiştirmeye kalkmıyoruz. Metin ortada. Peki bu iddiamızı ortaya atarken ayet ve hadisler sadece abdest, namaz, oruca işaret etmiyor. Hac ve zekattan bahsetmekle yetinmiyor. Bilim dünyasına ışık tutuyor. İlmi gelişmelere ışık tutuyor. İleride olacak şeylerin ipuçlarını veriyor. Ey insanlar çalışın da bunları siz de gerçekleştirin diyor iddiamız var. Bunu henüz keşfedilmemiş gerçeklerden ortaya çıkarak bakın şu ayette şu söyleniyor öyleyse ileride şu olacak diye riskli bir iddia ile ortaya çıkmadan önce ayet ve hadislerde zikrolunup da insanlar tarafından keşfedilen gerçeklerden hareket edelim. 1400 sene evvel Cenab-ı Allah ne demiş? Daha sonra insanlar hangi keşif ve icatta bulunmuşlar, hangi bilimsel gerçekte bulunmuşlar, keşifte bulunmuşlar ve o ayete nasıl da uygun düşmüş. Bunun bir kısım misalleri var. O misallerden hareket ederek hani bir söz vardı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın delilidir. Şimdiye kadar bilim dünyası tarafından kabul edilen ve imanlı bilim adamları tarafından birer mucize olarak kabul edilen ayet ve hadislerden hareketle veya onlar akla bile gelmeden elde edilen keşiflerin ayet ve hadislerle uyum içerisinde ayet ve hadislerin 1400 sene evvel onlara ışık tuttuğu ortaya çıkan birçok konu var. Örnekleri arz etmeye çalışıyorum. Buradan hareket edersek ileride olacak keşif ve icatların da Kur'an ve hadislerde bulunduğu tezimizi daha da makul bir zemine oturtmuş, ayaklarını yere bastırmış oluruz. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güneşte ısınan su ile abdest almayınız dedi. Tamamen durgun su, güneşte durgun bir su ısınmışsa abdest almayın. Bilim daha sonra keşfetti ki böyle ısınan suda ultraviyole ışınları oluyor ve insanın cildinde yara yapıyor. Efendim daha sonra gündeme geldi ki şimdi güneşle ısıtma araçları yapılıyor, çatılara konuyor. Onunla da abdest almak mekruh mudur, sakıncalı mıdır? Şu anda ben buna cevap veremiyorum. Belki çabuk geçtiği için, durgun su olmadığı için, tamamen güneşte uzun süre kalmadığı için zarar vermiyor da olabilir. Efendimizin kastı da devamlı kalan durgun su olabilir. Veya ileride bunun zararları da anlaşılırsa, o da bu kapsamın içine girer. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene evvel hiç eskimeyecek bir reçete yazdı mı yazmadı mı değerli dinleyenlerimiz? Acıkmadan yemeyin, doymadan kalkın. Midenizin üçte birini yemekle doldurun. Üçte birini suya ayırın, üçte biri boş kalsın dedi mi demedi mi? Bugünkü diyetisyenler, bugünkü doktorlar, iman edenler bunu açıkça bak hadiste böyleydi diye zikrediyorlar. Hadisten haberi olmayan doktorlar, onu gündemlerine almayan doktorlar da farkında olmadan hep bunu tavsiye ediyorlar. Aman doymadan kalkın, suya da havaya da boşluğa da yer kalsın diyorlar. Efendim son zamanlarda malumunuz aralıklı oruç diye bir şey ortaya atıldı tıp dünyasında. Nedir o? Sabah kahvaltı yapın, öğlen bir şey yemeyin. Akşama kadar bekleyin, bir de akşam yemek yiyin, çok da yemeyin, yatın, bu sıhhatiniz için daha uygun olur. Biz bunu haykırma hakkına sahip değil miyiz canım? Kardeşim bizim bir oruç diye bir keyfiyetimiz, ibadetimiz var. Sabah kahvaltıyı 9'da 10'da yapma yerine sahur dediğimiz zamanda güneş doğmadan değil, imsak olmadan yapsak, akşama kadar da oruç niyetiyle aç susuz dursak, akşamda yemeğimizi kapasa olmamak şartıyla yesek, hem sevap kazanıp hem sıhhat kazanmış olmaz mıyız? Oruçtaki bilimsel işareti yakalamış olmaz mıyız? Hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur etmiş olmaz mıyız? Bizim iddiamız, çırpınışımızın hedefi bu. Efendim, tuz ile açıp tuz ile kapatmayı Efendimiz sünnet olarak koymuş. Efendim bugün bir de ayet ve hadise muhalefet etmekten zevk alan bir kesim var. Ya siz ne diyorsunuz ya, tuz insanların tansiyonunu yükseltir, tansiyonunu teşvik edecek, yükseltecek şey mi söylüyorsunuz? İlla yutmamız gerekmez. Tuzu ağzımıza alıp çevirmemiz ağzımızdaki tükürüğü, mikropları dezenfekte eder. Tükürürüz eğer tansiyonumuz varsa. Sonunda, yemek sonunda alacağımız tuzu da tekrar tükürürüz. Ağzımızda dolaştırır, tekrar tükürürüz. Yani illa ayet ve hadise muhalefet etmekten haz duymanın bir anlamı yok. Bunu nasıl uygulayabiliriz? Hangi manaya gelir? Bir canlı programda Sinan Canan hocamı, selamlarımı iletiyorum, muhabbetlerimi iletiyorum. Beraberdik. O dedi ki, hocam tamam ayetlerden, hadislerden hareket etmeye çalışalım da, ayetler net kesin de hadisler konusunda birçok rivayet var. Hangi rivayeti esas alacağız? Dedim ki hocam, her rivayeti ayrı ayrı inceleyelim. Bir rivayette şöyle geliyor, bunu bir laboratuvara sokalım. Bir rivayette şöyle geliyor, bunu bir tıp dünyasında inceleyelim. Öbür rivayeti inceleyelim. Hangisinden yararlanabilirsek, hangisinin işaretini biz bugün yakalayıp da günlük hayata geçirebilirsek, o bizim faydamıza. İlla bir onu, hangi hadis daha sahih, hangi rivayet daha kuvvetli, o hadis alimlerinin işi. Ben orada değilim. Bilim dünyası bütün rivayetleri incelesin diyorum. Efendim, abdest ve gusül başlı başına birer mucize değil mi değerli dinleyenlerimiz? 1400 sene evvel Cenab-ı Allah namaza kalkacağınız zaman elinizi yüzünüzü yıkayın, başınıza mesedin, ayağınızı yıkayın demiş. Vallahi bu mucizedir, insanlara bir işaret verdi. Bugün abdestini alan daha sakin, daha sıhhatli, daha efendim iyi bir davranışın içine girdiği gibi. Gusül abdesti her kişiye bahşedilen birer mucize olarak görüyorum. Ne demek istiyorum? Gusül icap ettiğinde sanki üzerimizde dağlar olduğunu hepiniz yaşıyor, görüyoruz. Sabun değil, şampuan değil, sadece suyun altında dursak, ağzımıza burnumuza su alıp duşun altına girsek, üzerimizden dağlar kalkıyor mu kalkmıyor mu? Farklı bir psikolojiye, farklı bir rahatlığa, huzura geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Ya bunu yakalayıp da bütün dünya insanlarına 1400 sene evvel ağız yıkamaktan bahseden, misvaklamak, aç parantez ağız fırçalamaktan bahseden, buruna su çekmekten bahseden, bugün tıp alimleri, inançlı tıp alimleri, Allah sayılarını artırsın, buruna su çekmenin ne kadar faydalarını anlata anlata bitiremiyorlar. Bu din bunu söylemişti. Kardeşim gelin bu dinin bütün diğer emir ve yasaklarına da riayet edelim, inceleyelim. Daha başka ne ipuçları varsa onları yakalayalım dememiz gerekmez mi? Efendimizin göğsüm yarıldı, kalbim açıldı, yıkandı, yerine kondu hadis-i şerifini defalarca naklettim. Bu kalp ameliyatına açık bir işaret değil miydi? Yani biz utopik bir iddiada bulunmuyoruz. Eskiden bilinmeyip sonra keşfedilen ayetler, hadisler var. Hayata geçen ayetler, hadisler var. Uzay yolculuğu dedik. Efendimizin Mekke'de, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı seyretmesi, kapısını, penceresini haber vermesi canlı yayındır dedik. Bu boş bir iddia mı? Bunun ayakları yere basmıyor mu? İlk canlı ve naklen yayını Efendimiz yaptı Miraç'tan sonra. Kitaplarda yazılı, 1400 senedir duruyor, sonradan yazılmadı. Hazreti Süleyman hayvanlarla konuşuyordu. Şimdi büyük ve yepyeni bir keşif gibi artık yunuslarla konuşuluyor. Yunusların dili anlaşıldı, balinalarla konuşuluyor denilmeye başlandı. Kargaların birbirini nasıl çağırdığını insanlar yaşayarak görüyorlar. Demek ki bir gün hayvanlarla konuşulacak. Bugün iyi bir gelişme var. Bunun madeni, merkezi, aslı çıkış noktası da Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşmasıdır. Hazreti İbrahim'in ateşte yanmamasını bugünümüze getirmeye çalışsak diyorum. Hatta çalışılmış 600 derece ısıya 10 dakika dayanacak elbise keşfedilmiş. Isıyı 1200'e çıkarıp süreyi 1 saate çıkarsak birçok hane yangınlarından içeriye girecek, içeride canlı veya kıymetli neler varsa onları alıp çıkma, fakat bu arada yanmamayı da başarmış olacağız. Bu hem ileriye yönelik hem de şimdiye kadarki keşifle ispat edilmiş bir Hazreti İbrahim mucizesi. Rüya tabirinde Hazreti Yusuf'u incelemeleri lazım insanların diyorum. Şimdi rüyaları filme almaya başlamışlar. Büyük gelişme, alkışlıyoruz. Ama bu rüyanın tabirinin bir Hazreti Yusuf merkezli Kur'an nakli olduğunu maalesef bilmeyenler var. Hazreti Nuh'un gemisi bir mucizeydi. Bak şimdi gemi yapılıyor. Nereden geldik buraya? Hazreti Yunus balığın karnında bir süre yaşadı. Denizaltıya işaret edildi dedik. Ebabil kuşları geldi, taş attı. Demek ki insansız hava araçlarına işarettir diyoruz. Gezegenlerin sayısı hakkında hala tam kanaate varılamadı. Kur'an-ı Kerim'deki işarete göre gezegenlerin sayısı 12 olması lazım diyoruz. Rüzgarın tohumlayıcı olarak gönderildiğine dair ayet-i kerime var. Bugün artık hem çiçeklerin tohumlanmasında hem de bulutların tohumlanıp yağmura dönüşmesinde rüzgarın olmayınca olmaz bir rolü olduğu ispat edildi. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah iki denizin suyu birbirlerine salıverildiği halde bir aralarında bir perde vardır, karışmazlar. Ayet-i kerimesi, yanılmıyorsam Rahman suresinin 19. ayet-i kerimesinin mealine bakınız. Beynehumâ berzahun lâ yebğiyân. Ya sanki aralarında bir perde var, sular birbirine karışmaz diyordu 1400 sene evvel. Kaptan Kusto, Cebeli Tarık boğazında iki denizin suyunun birbirine karışmadığını bulmadı mı? Bütün bunları niye söyledik? Bunlar bulunanlar, daha bulunmayanları yakalayabilmek için gelin bilim adamlarıyla, tırnak içinde din adamları, din alimleri, ilahiyat mensupları, diyanet mensupları beraber çalışalım da dünyanın inanç haritası değişsin istiyoruz. Hocam bu şimdiye kadarki yapılan keşifler ayetlerden mi alındı? Adam kafir, hiç ayeti de bilmez, hadisi de bilmez, bunları yakaladı. Almış da olabilir, almadan da bulabilir. Biz illa bir ilmi keşif ve icadın ayet ve hadisten hareketle yapılmasının şart olduğu, mecbur olduğunu söylemiyoruz. Ayet hadise bakmadan uğraşır, didinir, çalışır. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için çalıştığının karşılığını mutlaka veririz ayet-i kerimesi gereğince bakmadan da bulabilirler. Bakmış da haber vermemiş de olabilirler. Bu iki şıklı, iki taraflı bir şeydir. İddiamız ütla Kur'an'dan aldılar, hadisten aldılar demiyoruz. Almadan da bulmuş olabilirler diyoruz. Efendim bunlar, bu gerçek midir? İşte Ebabil'in insansız hava araçlarına işaret oluşu, Hazreti Nuh'un gemisinin yapılışının bugünkü gemilere numune teşkil ettiği, Hazreti Yunus'un balık karnında yaşamasının denizaltına işareti %100 gerçek mi yoksa sizin yorumunuz mu diye akla gelebilir. Herkes yorum yapıyorsa biz de yorum yaparız. Yorumlar ayet ve hadislerin lehine olunca İslam'ın lehine olur diye korkanlar var Türkiye'de. Aman bu devam ederse her şeyi Kur'an'a ve hadise bakmaya kalkarız. Devamında da o ilahi hükümler uygulanmaya konmaya kalkar. Bizim çağdaş yaşamımız alt üst olur diye Kur'an'dan hadisten hareketle bilimsel bir gerçeğe ulaşmasından korkanlar var bu ülkede. Biz üstüne üstüne varıp bu işi gerçekleştirmeliyiz ki yorumumuz hizmetimize dönüşmüş olsun. Mevcutlar, şimdiye kadar çıkmış olanlar, ayet ve hadislerin nasıl birer mucize olduğunu ispata yetmiyor mu ki biz daha üzerine gidip henüz keşfedilmeyenleri de bulalım diye iddia ediyoruz. Elbette madem bilim gelişiyor, bizim ayet ve hadisler üzerinde çalışmamızda gelişmesi lazım. Anadan doğma, ama ve sadaf hastalığına müptela onların tedavi edileceği, ölmüş insanın geçici olarak hayata döndürülebileceği, Hazreti İsa mucizesiyle Hazreti İbrahim'in kuşları parçalayıp çağırınca yeniden canlanıp gelmeleri mucizesi Kur'an-ı Kerim'de duruyor, henüz gerçekleşmedi. Peki bir başka soru geliyor. Biz bunları bugünkü ilmin de desteğiyle hayata geçirirsek, gerçekleştirirsek onlar mucize olmaktan çıkmaz mı? Mucize zarar görmez mi? Hayır, mucize zarar görmez. Onlar, peygamberler, aletsiz, edevatsız bu mucizeleri gerçekleştirdiler. Biz bir kısım alet edevatla gerçekleştireceğiz. Hazreti Nuh'un gemi yapması mucizeydi, hala mucize. Ama şimdi gemiler yapılıyor. Gemiler yapılıyor diye Hazreti Nuh'un gemisi mucize olmaktan çıkmadı. Mucizeler zarar görür mü diye korkan kardeşlerimize korkmayın görmez diyorum, diyoruz. Mucizelere akli izahlar getirerek, efendim peygamber rüyasında gitti, Mescid-i Aksa dediği Mekke'de uzak bir mescitte oraya gitti. Hazreti İbrahim'in ateşte yanmadığını Kur'an söylüyor ya, evet. Vücut ateşi 40'a çıktı, 41'e çıktı diye. Güya akli izah getirmeye kalkacak olursak, bunu da din görevlileri, ilahiyat hocaları yaparsa, mucizenin insanlar yanındaki değerini düşürmüş olur. Biz buna iki cevap veriyoruz. Niye kardeşim olduğu haliyle kabul edip de izah etmeye, anlamaya çalışmıyoruz da işi basite indirmeye çalışıyoruz? Bir, evvela biz inanalım, sonra insanları inanmaya davet edelim. İki, Allah'ın gücü peygamberi Mekke'den Kudüs'e taşımaya mı yetmiyordu? Semalara götürmeye mi yetmiyordu ki illa başka izah ediyoruz? Hazreti İbrahim'i bildiğimiz odun ateşinde yakmamaya Allah'ın gücü mü yetmiyordu ki? Vücut ateşi 40'a 41'e çıktı da oradaki ateşten maksat oydu diye basit izahlara mahkum etmeye çalışıyoruz. Biz bu ayet var, öyleyse ortaya çıkalım, bu ayette şu işaret var, onu yakalayalım diye ortaya çıkmayacağız. Önce ayet ve hadisleri inceleyip keşfe, icada, bilimsel ipucuna ulaştıktan sonra bakın insanlar burada ne varmış diyeceğiz. Bunun için önce özgüven, samimi bir iman, sonra da bilim adamlarıyla beraber çalışma, teşrik-i mesai dediğimiz işi yapacağız. Değerli dinleyenlerimiz, inanarak araştırırsak ortaya çıkacak gerçekler engellenemez gelişmelere sebep olacak. Ve tekrar arz ediyor, sohbeti bitiriyorum, bugün uzadı. Dünyanın inanç haritası değişecek. İnsanlar kainatın da Allah'ın kitabı olduğunu, insanın da Allah'ın kitabı olduğunu yeniden veya bir daha anlamış olacaklar veya ilk defa anlamış olacaklar. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta insan kitabından nakillerde bulunmak üzere hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum efendim.